Basecast.
Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Hütfat Ortopedi İlgi Kulübü'nde Doktor Zirvecan Güneş abimizle beraber bir asist talks gerçekleştireceğiz. Sözü Zirve abiye vermeden önce kendisine teşekkür etmek istiyorum. Saatte geldi bizi kırmadığı için. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Öncelikle herkese tekrar iyi akşamlar. Hani böyle güzel bir konuşma ortamında hani beni davet ettiğiniz için esas ben teşekkür ederim. İsmim Zirvecan Güneş. 92 yılında Antalya'da doğdum. İlk orta öğrenimim ve lise eğitimim Antalya'da. Daha sonrasında 2010 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim. 2016 yılında mezun oldum. 2016 Eylül TUS'uyla da Hacettepe Ortopedi bölümünü kazandım. Hacettepe Ortopedi'ye başlayana kadar 6 aylık bir zorunlu görevim oldu İstanbul Arnavutköy ilçesinde. Daha sonra Hacettepe Ortopedi'de şu an 4. sene asistan olarak devam etmekteyim.
Evet, biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Ortopedi ve travma falici nedir? Birazcık açıklayabilir misin?
Ortopedi ve travmatoloji, yani tıp eğitiminde esasen baktığımızda yani çok küçük stajlar bölümünde geçtiği için evet yani tıp eğitiminde çok anlayamıyoruz aslında ne olduğunu. Yani kabaca bakacak olursak yani toparlayacak olursak yani kas iskelet sistemi hastalıklarının ve hani işte kalça, omuz, dirsek gibi eklemlerin hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı bölüm olarak özetleyebiliriz.
Evet. Sonra siz uzmanlık alanınızı nasıl ve ne zaman seçmeye karar verdiniz? Bunu bayağı merak ediyoruz aslında.
Evet. Yani aslına bakarsanız yani son sınıfa kadar yani ne seçeceğim konusunda yani hepimizin aslında ortak bir sorunu yani ne seçeceğiz, hangi bölüm olsun. Bende de benzer hani bilmezlik bende de söz konusuydu. Ne seçeceğimi emin değildim. Cerrahi mi olsun, dahiliye mi olsun, dahili bir branş mı olsun? Bunu karar vermek cidden benim için de zordu yani. 6. sınıfa kadar net bir karar vermedim dediğim gibi. 6. sınıfta da en azından cerrahi branş istediğimin farkına vardım. Cerrahi branşlardan da olası seçenekler, işte plastik cerrahi, ortopedi, KBB gibi branşları düşünmeye başladım. En sonunda hani ortopedinin kendime daha uygun olduğunu ve daha zevk alabileceğim bir branş olduğunu farkına vardığım için hani TUS'ta da hep ortopedi bölümlerini tercih ettim, yazdım. Bu süreç böyle işte yani.
Peki Hacettepe'yi niçin tercih ettiniz? Yani aklınızda farklı bir hastane var mıydı?
Öncelikle yani bölüm yazarken bence şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani üniversite mi, eğitim araştırma mı? Bu da önemli bir yol ayrımıydı benim için. Öncelikle hani üniversite ortamının hani bana daha uygun olduğunu düşündüğüm için hep üniversite hastanelerini yazdım. Gerekken Ankara Üniversitesi olsun, yani kendi mezun olduğum üniversite olsun, gerek Hacettepe, Gazi gibi hani önde gelen üniversite hastanelerinin ortopedi bölümlerini yazdım. Hani puanıma en uygun şekilde, yani Hacettepe'yi zaten en üst sıralara yazmıştım. Hacettepe geldi. Hani gayet de hani memnunum yani hani bölümümden ve üniversitemden. Hani bu sırayla yazdım. Yani tercih etmem sebebi buydu.
Bir de asistanlıkta kıdem meselesini merak ediyoruz. Nasıl işlediğini.
Ya evet yani bu cerrahide kıdem yani olmazsa olmaz. Yani bu biliyorsunuz yani hep siz de şahit olmuşsunuzdur. Yani hastane düzeni içerisinde. Yani bir kıdem düzeni oluyor. İlk geldiğinizde çömez asistan olarak başlıyorsunuz. Daha sonra kıdemleniyorsunuz ve baş asistan oluyorsunuz en son senelerde. Yani işlerin belirli bir düzende yürümesi için tabii ki bir kıdem lazım. Ancak tabii ki bunun aşırıya kaçtığı durumlar, yani çok rigid bir kıdem sistemi tabii ki hoş olmuyor. Yani işleyiş açısından da hem yani insan ilişkiler açısından da çok iyi bir durum değil. Ama hani belirli bir disiplini korumak adına, belirli bir işleyişi, düzeni korumak adına bir kıdem olması gerekiyor. Tabii ki bir cerrahi branş olduğu için. Ama dediğim gibi yani aşırıya kaçmadıkça, yani iş işte böyle hani mobbinge varmadıkça dediğim gibi olması gereken bir durum.
Evet, ya ben de aslında birkaç kez gözlemleme fırsatım olmuştu ya sizin bölümü.
Evet.
Hem profesyoneldi hem de böyle rahat bir ortamdı yani bence. Herkes herkesi tanıyor. Daha samimi bir ortamdı bence.
Evet. Yani bizim bölümde, yani bizim şu anki ortopedi jenerasyonu, asistan jenerasyonu ya yani birbiriyle gayet iyi anlaşan, hani dediğim gibi yani belirli bir kıdem iş, yani profesyonel ortamda o kıdem var. Ancak tabii ki yani iş dışı ortamda ya da iş sırasında da yani belirli bir samimiyete ve iyi bir arkadaşlık ortamına sahibiz. Yani bu da hani biliyorsunuz yani hani yoğun bir branş. Yani bu yoğun branşı çekilir kılan sebeplerden biri de bu iyi asistan ortamı. Bunu yani aslında bu jenerasyonda yakalayabildiğimiz için ben de çok şanslıyım ve çok mutluyum aslında bakarsanız. Yani her zaman tabii böyle olmayabiliyor yani. Ortamlar, kişiler değiştikçe tam ters durumlarda söz konusu olabilir. Yani şu an gayet iyi bir asistan ortamı mevcut.
Evet, biraz şey bir soru olabilir ama hiç böyle mobbing söz konusu oldu mu ya da oluyor mu?
Yani hani bir mobbingi şöyle hani tanımlayacak olursak, yani bir kimse bizde yani kasıtlı olarak bir kişiye hiçbir şekilde ne bileyim üst kıdemler alt kıdemler kasıtlı olarak ceza vermez ya da bir şey yapmaz ya da ne bileyim hayatın zorlaştırıcı ya da kötü hissettirici kasıtlı olarak hiç yapılmaz. Yani herkes zaten bizde sorumluluğunu bilen, yapması gerekeni bilen kişiler. Yani hiç aslında, yani diğer arkadaşlarımda da hiç herhangi bir böyle bir sıkıntı yok. Yani mobbing anlamında ben şahsım adına söyleyeyim, üst kıdemlerimden hiç böyle bir davranış görmedim. Yani alttaki arkadaşlarıma da alt kıdemlere de hiçbir zaman böyle bir şey uygulama teşebbüsünde de bulunmadım. Ama tabii ki yani işleyiş sırasında hani gerildiğimiz anlar ya, yani o tip şeyler olabilir tabii ki. Yani sonuçta işi hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek bizim amacımız burada hastane işlerinde. Yani biliyorsunuz hastane ve ortopedi zor bir branş. Bazen hani bu tip şeyler olabiliyor ama hani mobbing anlamında hani kasıtlı yapılan hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim yani.
Teşekkür ederiz. Bir de ortopedi branşının size göre avantaj ve dezavantajları neler?
Yani şöyle söyleyebilirim. Ortopedi daha spesifik bir branş yani hani ve daha mekanik bir branş olması aslında bana daha yakın gelen, daha yatkın olduğumu hissettiğim konulardan bir tanesi. Bana kalırsa bu benim için bir avantaj. Hani dezavantajlarına bakacak olursak yani yoğun bir branş, nöbetleri ağır, yani giriş çıkış saatleriniz belli olmuyor çoğu zaman. Hani bunlar temel olarak, ya diğer tabii ki ortopediye özel sorunlar değil. Yani genel olarak doktorlukla ilgili veya cerrahi branşıyla ilgili sorunlar ama ortopedide de bu tip dezavantajlar mevcut.
Peki asistanlıkta kendinizi geliştirmek için düşündüğünüz veya yaptığınız ek şeyler var mı? Yani tabii şu an mümkün değil ama hani yurt içi, yurt dışı kongreleri vesaire.
Yani yurt içi kongreleri tabii Hacettepe Ortopedi olarak yani akademik anlamda aktif olduğumuzu düşünüyorum. Yani akademik anlamda asistanlar çalışmalara da çok aktif bir şekilde katılıyor. Yani Türkiye koşullarına baktığımız zaman söylüyorum. Tabii ki hani yurt dışına ya da başka bir yere göre hani Türkiye zaten çok iyi bir konumda değil ama hani Türkiye koşullarını düşündüğümüz zaman Hacettepe Ortopedi olarak akademik anlamda aktifiz. Bu aktiflik de tabii ki yurt dışı kongrelere işte poster sunumu olarak veya sözel sunumlar olarak birçok kongrede kabul alıyoruz. Ben de yurt dışı kongrelerde sözlü sunum yaptım, poster sunumu yaptım. Yurt dışı kongrelere çalışmaya gönderiyorum şu an. Hani onlar da kabul aldı. Yazın yani şu an Covid dönemi olduğundan dolayı tabii ki hani sanal kongreler yapılıyor ama onlara da sanal kongre de olsa aktif bir şekilde katılım sağlıyoruz. Yani kendinizi geliştirmek açısından bu tip yani akademik anlamda geliştirmek açısından yani bu tip çalışmalara, yayınlara azami şekilde hani katılmak ve hani bir şeyler üretmek bence çok önemli. Bu açıdan da baktığımızda ortopedi anlamında Hacettepe Üniversitesi çok önemli avantajları barındırıyor. Yani kendinizi geliştirmek açısından, yani ek olarak, yani kendimi geliştirmek açısından ben hani dile ağırlık vermeye çalışıyorum. Yani hani İngilizcem var ama hani gelecekte hani başka ülkelere gidebilme seçeneği açısından hani diğer dilleri, Almanca'ya ekstradan önem veriyorum. Hani bunları yapabilirsiniz. Yani asistanlıkta süre kaldıkça bu tip şeylere gelebilirsiniz yani.
Peki mesela dili öğreniyorum diyorsunuz ya, gerçekten vakit bulabilir. Yani kursa mı gidiyorsunuz yoksa kendiniz mi şey yapıyorum, onu
Ya
merak
as
ettim şu an.
evet, yani tabii ki yani böyle tam anlamıyla süre bulup işte zaman bulup hani kursa gitmek falan çok zor. Zaten hani Covid şartlarında da çok uygun değil. Ama hani ben evden mümkün olduğunca kendim işte çeşitli uygulamalar olsun şey olsun onlardan hani vakit buldukça kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hani dediğim gibi yani Covid dönemi zaten çok uygun değil yani bu şey açısından, kurslar açısından. Yani öyle bir dönem yani.
Bakalım ne varmış. Peki Türkiye'de ve yurt dışındaki asistanlık sürecini karşılaştırabilir misiniz?
Şöyle yani yurt dışı deneyimi şöyle Erasmus'a gitmiştim ben son internlük senemde. O Erasmus'ta 3 ay İtalya'da bulunma şansım oldu. Orada hani gözlemlediğim kadarıyla tabii ki iş yükleri bize göre çok daha az, daha rahat. Yani hem cerrahi branşlar hem dahili branşlar. İş yükü açısından bize göre çok daha rahat. Onu söyleyebilirim. Hani daha sonra hani bizde böyle hem doktor sayısının azlığı hem de hasta sayısının fazlalığı iş yükünü inanılmaz arttırıyor. Yani genel anlamda hani karşılaştıracak olursak iş yükü anlamında çok büyük fark var. Akademik yayın sayısı açısından da hani yurt dışında dediğim gibi yani iş yükü daha az, kendilerine daha çok zaman ayırıyorlar. Bu akademik çalışmaya ve akademik başarıya çok daha fazla yansıyor tabii ki. Çünkü hani oradaki insanların, doktorların hani bunu yapabilecek zamanı da oluyor. Yani biz de bunları yapabilmek için hani ekstra çaba sarf etmemiz ya da zaman ayırmamız gerekiyor. Hani temel olarak karşılaştıracak olursak yani iş yükü farklılığı diyebiliriz. Yani bu tabii ki dediğim gibi hani akademik başarıya da yansıyor.
Tabii. Ya o dönem mesela gidince hiç böyle aklınızdan geçti mi acaba yurt dışında uzmanlığımı yapayım
Evet evet
gibi?
yani benim aslında hani tabii ki yani hepimizin işte yani büyük üniversitelerde okuyan kişilerin, öğrencilerin hep aklında olan bir şey. Yani sizlerin de vardır yani bu yurt dışı olsun mu? Özellikle günümüz şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'deki doktorluğu ve tıp sistemini göz önünde bulundurduğumuzda herkesin aklına gelir mutlaka. Yani benim de geldi. Hatta istedim de yapsam nasıl yaparım falan ama o zamanlar benim de aklımda vardı. Özellikle hani Avrupa ya da hani olursa Amerika olabilir diye düşünüyordum. Ama yani şu anki hani bulunduğum konumdan da yine de memnunum yani. İlerisi için ama tabii ki yurt dışını hala düşünüyorum. Aklımın bir köşesinde var.
Güzel. Peki ortopedi branşını diğer bölümlerle kıyaslayabilir miyiz? Yani daha çok bahsettik biraz ama hani kendinizi ayırma vaktiniz olsun, çalışma koşulları, nöbetler, maaşlar, imkanlar gibi.
Evet yani ya temel olarak diğer cerrahi branşlarla kabaca karşılaştırabilirim. Yani yani her cerrahi branşın tabii kendi içinde hani bir yoğunluğu mevcut. Yani bu asistanlık sırasında hani maaş anlamında tabii ki herkes aynı kabaca aynı maaşı alıyor tabii ki. O açıdan büyük bir fark yok ama yani ortopedinin hem hani acil vakalara da çok sayıda bakıyor olması yani acilden çok sayıda hasta danışılıyor olması nöbette hani diğer branşlara göre görece daha fazla vakayı alıyor olmamız tabii ki yani artı bir yoğunluk getiriyor ortopedi anlamında. Hani diğer branşlar, diğer cerrahi branşlar tabii ki onlar da kendi dediğim gibi kendi içinde herkesin bir yoğunluğu mevcut zaten. Ama hani bizim hani acil olarak iş yükümüz kesinlikle bence daha fazla.
Evet, bence de öyle. Peki şimdi sizin bölümden daha detaylı bahsedebilir miyiz? İşte günlük rutininiz nedir mesela? Poliklinik, servis, ameliyathane gibi.
Evet, yani bizde dört tane grup mevcut. Yani genel olarak Hacettepe Ortopedi'nin düzeninden başlayacak olursak dört grup mevcut. A, B, C ve D grupları olarak. A grubu genel olarak omurga hastalıkları ve hani onkolojik ortopediye bakıyor. B grubu dediğimiz zaman spor yaralanmaları ve artroskopi grubu olarak o vakalar yer alıyor. C grubunda artroplasti, işte diz protezi, kalça protezi vakaları var. D grubu da çocuk ortopedi grubu olarak sınıflanmış. Her grup ortalama 3 ila 4 kişiden oluşuyor yani döneme göre, rotasyonlara göre. Bu 4 kişi çömez, ara kıdemli, baş altı kıdemli ve baş asistan olmak üzere. Çömezlik tabii ki en ağır asistanlık seviyesi diyeyim yani, yani giriş seviyesi olarak. Çünkü yani bütün işler aslında çömeze bakıyor. Yani bizde yani çömezlik çok ağır yani. Hem serviste işlere bakıyorsunuz, hem ameliyathane işlerine de koşturmalısınız. Acil zaten bir yandan, hani nöbet bir çömez için çok katastrofik geçebiliyor cidden. Bir çömez yani ortalama sabah 6.30-7 arasında hastaneye geliyor. Sabah normal o grubun hastalarının işte pansumanları, işte gerekli gördüğü takdirde kan tetkikleri falan istiyor. Daha sonra bir sabah vizite oluyor hocalarla ve baş asistanla birlikte. Onların söylediği ek işleri de yaptıktan sonra çömez ortalama 10.30-11 gibi en geç ameliyathaneye inmesi bekleniyor. Rutin ameliyatlara katılması bekleniyor. Yani bizde diğer hastaneler gibi ya da diğer bölümlerde hani farklılık gösterebilir. Ya bizde birinci günden itibaren ameliyathaneye inmesi bekleniyor bir çömez asistanı. Hani öyle bir sene serviste takılsın, daha sonra işte kıdemlendikçe ameliyathaneye insin gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Daha sonra ortalama 1 ila 1,5 senede çömezlikten sonra ara kıdemliğe yükseliyorsunuz. Ara kıdemlilikte genel olarak ameliyathane işleri ve dış servis konsültasyonlarına bakan bir kıdem formu. Orada da yani sürekli dediğim gibi ameliyathane işleri, işte dış serviste hastaların muayene edilmesi, hocalara danışılması, notların kapatılması ve acilde hasta olunca da hani çömezle birlikte gerektiğinde değerlendirilmesi işlerini yapıyor. Daha sonra kabaca bakacak olursak baş asistanlık var. Baş asistanlık da bu saydığım bütün işlerin temel olarak organizasyonundan sorumlu. Hocalara karşı birincil olarak sorumlu olan kişi. Acil bir vaka geldiğinde hani baş asistan sorumluluğunda o vaka alınabiliyorsa nöbet şartlarında alınmıyor. Genel olarak yani hani işleyişe bakacak olursak böyle bir işleyiş söz konusu Hacettepe Ortopedi'de.
Peki hocalarla ilişkiniz nasıl oluyor genellikle? Yani bilimsel araştırmalar, yayınlar yapılıyor mu?
Yani dediğim gibi yani hani akademik çalışma ortamı açısından yani aktif olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu konuda istekli ve ortopedi yazmaya istekli kişiler için yani bence uygun bir yer. Hocalar da kendi alanlarında hepsi çok yetkin. Yani çok önde gelen isimler. Hani eğer böyle çalışma yapmaya istekliyseniz yani her hoca size yani yol gösterici bir şekilde davranıyor. Asistanlar ve hocalar arası ilişkide de herhangi bir böyle bir kasıntı ortam yok. Dediğim gibi profesyonel ortamda yine de bir samimiyetimiz mevcut hocalarla da. O açıdan da yani aklınıza bir mesela şu konuyu çalışmak istiyorum diye hani o grubun hocasıyla ya da o konunun hocasıyla gidip gayet görüşebilirsiniz. Yani hocam bunu nasıl yapalım, böyle yapsak mı? Öyle rahat bir ortamımız aslında mevcut. Yani bu açıdan iyi bir bölüm.
Şimdi biraz şey bir soru olabilir ama hani ben birazcık da kendi gözlemimle bunu sormak istedim. Ortopedinin daha çok böyle erkeklerin domine ettiği bir ortam olduğu söyleniyor. Bunun nedenleri ve sonuçlarından bahsedebilir misiniz birazcık?
Ya evet, yani Türkiye'ye baktığımızda yani kadın asistan ya da kadın ortopedist sayısının evet cidden az olduğunu görebiliyoruz. Hani bu öyle bir algı mevcut. Aslına bakarsanız yani yani şöyle bir algı mevcut. Ortopedi işte daha güç gerektiren bir branş, daha ağır bir branş, öyle branş. Diğer cerrahi branşlara da baktığımızda aslında ameliyatlarının ekstra bir güç gerektirmediğini söyleyebilirim. Yani hani isteyen herhangi bir kadın doktor yani gayet yazabilir, gayet de yapabilir. Yani ortopedide işte kadınlar istenmiyor gibi bir durum yani benim açımdan söz konusu değil. Yani gayet yani herkes yani isteyen, yapabileceğini düşünen yani kadın doktorlar yazabilir. Hiç sıkıntı yok. Yani genel cerrahi, plastik cerrahi nasıl yazılabiliyorsa aslında ortopedi de yazılabilmeli. Ama dediğim gibi yani bu böyle bir algı var kesinlikle. Yani sayılara da baktığımızda cidden kadın hani asistan sayısı ve ortopedist sayısı çok az. Hani erkeklerin domine ettiği düşünülüyor. Ama dediğim gibi yani bu sadece bir Türkiye'de algıdan ibaret. Yani yurt dışına baktığımızda hem Amerika'da hem Avrupa'da yani bu oranların Türkiye kadar az olmadığı da görülebilir. Yani bence kabaca böyle.
Bence de böyle bir ön yargı var ama kırmak gerekiyor diye
Evet
düşünüyorum.
yani ön yargı var yani dediğin gibi ama yani bilmiyorum ya hani yani herhangi bir yani plastik de istiyorsanız mesela hani bir kadın doktor olarak yani o da bir cerrahi branş. Yani bizim onlardan çok büyük bir farkımız yok ya da hani böyle ameliyatta herkes işte güçlü erkeklerden işte güçlü işte onu çek bunu yap işte öyle bir ortam değil yani. Hani zaten hani ortopedi asistanlarına, erkek asistanlarına baktığımızda yani kimse böyle ekstra güçlü, kaba saba erkeklerden oluşmuyor. O yüzden yani bir kadın doktor da gayet yapabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani yeter yani sadece istekli olması yeterli. Yapabileceğini düşünmesi yeterli.
Yani fiziksel güçten de bahsediyorlar ama aslında ortopedide çok ince yapılan işler de var. Hani
Evet
herkes
evet
Akın
yani
hocamızı tanıyor. Akın hocamız mesela ameliyathanede oturup da böyle ince ince
Evet
sinirlerle
evet.
falan ameliyatını yapıyor. O
Yani
yüzden
öyle yani dediğim gibi yani kaba saba yaptığımız işler de var tabii ki. Yani hani sonuçta ameliyatlarda çekiç var, işte ne bileyim vida var. Hani öyle baktığımızda biraz kaba geliyor insana. Hani o konuda hani haklısınız aslında. Yani öyle bir durum söz konusu ama yani her ameliyatımız öyle değil. Sürekli de böyle kaba saba işlerle uğraşmıyoruz. Akın hocamız da el cerrahisi hocası. El cerrahisi de gayet hani güzel bir branş yani hani alt branş.
evet. Birazcık da bölümün hukuki yönünden bakmak istiyorum. Daha çok böyle hiç davalarla karşılaşıyor musunuz?
Yani tabii hani acil vakalara çokça baktığımızdan dolayı bu adli vakalarla aslına bakarsanız sıkça karşılaşıyoruz. Yani herhangi bir trafik kazası ya da herhangi bir işte ne bileyim herhangi bir travma hastası aslında bir adli vaka olmaya aday. Çocuk travmaları da bilakis öyle istismar, ihmal durumları söz konusu oluyor çocuk hastalarda özellikle küçük 1 yaş 2 yaş çocuklarda. O yüzden yani bu adli vaka durumlarına sıkça müdahil oluyoruz. Yani sıkça bu durumları değerlendiriyoruz. Böyle olunca tabii hani dava olayları da diğer branşlara göre görece daha fazla mutlaka oluyor. Zaten yani istatistik verilere de baktığımızda kadın doğumdan sonra ikinci sırada ortopedi davalarının olduğunu görmekteyiz. Ama dediğim gibi yani bu daha çok böyle hani komplikasyon davalarından ziyade adli davalar da oluyor. Komplikasyon davaları da oluyor da. Yani bu tip durumlarla sıkça karşılaşıyoruz ama onu söyleyebilirim.
Evet, peki bu süreçte hiç istifa etmeyi düşündünüz mü? Düşündüyseniz sizi bu bölümde tutan şey ne oldu?
Yani tabii çömezlik çok zor. Yani normal tıp eğitiminde hani ortopedinin ne olduğunu aslında çok anlayamıyorsunuz. Hani ortopedi nedir, düzeni nasıldır? Hani ben aslında çok farkında olmadan girdiğimi bölüme girdikten sonra anladım. İşin içine girdikçe hani bölüm cidden çok ağır. Yani çömezlik çok katastrofik geçiyor. Hani ağır nöbetler oluyor, uykusuzluk falan. Alışana kadar çok zorlandım. Yani herkes zorlanıyor. Bu zorlandığım dönemlerde de yani özellikle ilk 3 ayımda, 4 ayımda istifa etmeyi tabii ki düşündüm yani. Düşünmedim diyen de çok doğru söylemiyordur. Tabii ki yani çok böyle öyle dönemlerim oldu, depresif dönemlerim de oldu. Ama yine de öyle dönemlerim de olsa hani branşı sevdiğimi içten içe hep düşündüm. Bu da hani beni bölümde tutan en önemli şey oldu. Hani yarıda bırakmak hiç istemedim yani. Hani yapamıyor olma hissini sevmem zaten. Ondan dolayı hep böyle dirayetli davranarak yani bölümde kalmayı istedim. Sonra da yani hani şu an geldiğim noktadan da hani memnunum. Yani çömezliği atlattıktan sonra hem çalışma yükünüz görece daha azalıyor ve işi daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. İşin ne olduğunu daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden işleri yürütmekte de daha az zorlanıyorsunuz. Yani tabii ki istifa, yani cerrahi branşlarda istifa yani çokça düşünülen bir durum zaten. Ben de onlardan biriyim yani.
Peki uzmanlığa geçince ne gibi değişiklikler oluyor? İşte çalışma koşulları, maaş vesaire. Şimdi çömezlikten kıdemliğe gittikçe daha bir rahatlıyorsun. Uzmanlığa
Evet.
başlayınca daha da rahatlıyorsun herhalde.
Evet yani hani uzmanlık sonuçta yani kendi işinizi yapıyorsunuz. Yani kendi ameliyat planınızı kendiniz çiziyorsunuz. Yani görece kendi poliklinik durumunuzu, programınızı kendinize göre yapıyorsunuz. Yani asistanlık sürecine göre bence hani daha hani nispeten daha hani rahat olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki yine hani cerrahi branş olmasından dolayı, ortopedi olmasından dolayı tabii ki çokça icaplara baktığınız oluyor, acil vakalara girdiğiniz oluyor. Ama dediğim gibi yani yine de hani vaka çizelgeniz, vaka programınız kendinize bağlı. Yani yapmak istediğiniz vakaları yapabilirsiniz. Yani hani o açıdan bence asistanlığa göre daha özgür bir ortam size sunuyor uzmanlık. Hani maaş konusu tabii hani Türkiye'de hiçbir doktor hak ettiğini alamıyor ama asistanlığa göre baktığımızda hani uzmanlıkta tabii ki daha iyi bir maaş rakamına ulaşıyorsunuz. Yani öyle bir farkı da var tabii asistanlığa göre.
Peki nöbetler nasıl oluyor? Mesela şimdi siz ne kadar kaç gün nöbet tutuyorsunuz bilmiyorum. Hani uzman olunca ya da çömez kıdemli arası.
Evet yani hani bu bulunduğunuz yere göre çok değişebilen bir durum yani hani bulunduğunuz hastane, bulunduğunuz ilçe, ilin durumu hepsi çok yani çok faktörlü bir durum aslında. Hani asistanlıkta biz 4 güne bir nöbet tutuyoruz. Bu çömezlikte de aynı, baş hastanlıkta da aynı. Nöbet sayısında herhangi bir azalma yok. 4 güne bir fix nöbetlerle nöbet tutuyorsunuz. Hani uzmanlıkta yani genelde icap nöbetleri üzerinden yani yürüyor ortopedi. Hani hastanede de fiziki nöbetlerin olduğu hastaneler ya da durumlar söz konusu tabii ki ama dediğim gibi genelde icap nöbetleri üzerinden yani acile bir hasta geldiğinde hani size telefonla ulaşılarak böyle bir hasta var işte size konsülte edilerek değerlendiriyorsunuz genelde hastaları. Hani öyle bir farkı var.
36 saatti, değil mi nöbetler?
Evet yani hani sabah nöbete giriyorsunuz. Sabah işte ortalama 7'de ben yani her gün ortalama 7 ile ayırt çeyrekte ben de hastanede oluyorum. Hani nöbetçi isek bir sonraki günün akşamına kadar işte ne zaman biterse acilden mesela nöbette olduğunuzda vaka geldi, nöbet şartlarını da alamadınız, bir sonraki güne sarktı. Yani akşam çıkış saatiniz net olarak belli değil. Yani işiniz ne zaman biterse çıkıyorsunuz. Yani bu saat 5'te mesai doldu, ben gidiyorum. Tabii ki bizde hani cerrahi branşlarda öyle bir şey söz konusu değil. İşiniz ne zaman biterse. Bu 5 de olabilir tabii ki ama 7, 8 hatta 12 bile olabilir. Yani bu işin tamamen şeyine bağlı, yüküne ve iş durumuna bağlı. Eğer bitirirseniz işinizi o zaman çıkabilirsiniz. Yani öyle çok o açıdan yani çoğu zamanınızı aslında hastanede geçiriyorsunuz. Bu belirsizlik tabii ki insanı çokça yoran bir durum. Hem fiziki anlamda hem mental anlamda. Böyle bir durum var.
Bayağı yoğun gerçekten. Peki ileride ortopedi seçmek istiyorsak sizce ne için seçmeliyiz ve neleri göze almalıyız?
Yani bence verebileceğim ilk öneri hani cerrahi bir branş mı istiyorsunuz, dahili bir branş mı istiyorsunuz? Ya da klinik bir branş mı istiyorsunuz, preklinik bir branş mı istiyorsunuz? Yani bu temel ayrımların farkına vardıktan sonra evet şu branş, evet ben cerrahi branş istiyorum, şu branş bana daha uygun. Ya da ben işte dahili bir branş istiyorum, şu branş bana daha uygun. Ya da ben hiç hasta görmek istemiyorum. Preklinik bir şey yazmak istiyorum. Bu tamamen size bağlı. Yani kendinizi en iyi siz biliyorsunuz. Yani hangi branşın size uygun olduğunu, hangi tip branşın size uygun olduğunu en iyi karar verecek kişi sizsiniz. Şöyle yani bir branşa da karar verdikten sonra mutlaka o branşın bir çalışma ortamını mutlaka görün. O branşta çalışan kişilerle bir konuşma fırsatı yakalamaya çalışın. Kalabiliyorsanız bir nöbetine falan kalın. Yani ne yapıyor bu adamlar? Yani bir nöbeti nasıl geçiyor? Bana uygun mu? Mesela ortopedi iyi gibi düşünüyorsunuz ama mesela bir nöbet tuttunuz ya da bir baktınız, işin içine girmeye çalıştınız, soru sordunuz. Belki size uygun bir branş değil ya da mutsuz olacağınızı hissettiniz. Hani bir branş seçerken, özellikle ortopediyi de seçerken temel olarak bunlara dikkat etmekte bence fayda var. Çünkü yani zaman her şeyden değerli. Yani size uygun olmayan bir branşta ya da mutlu olmayacağınızı düşündüğünüz bir branşta zaman kaybetmek tabii kimsenin istemeyeceği bir durum. Tekrar tekrar TUS süreçleri çok zorlu süreçler. Bence hani temel olarak bunlara dikkat ederseniz, ortopedi anlamında da söylüyorum. Yani genel olarak herhangi bir branş anlamında da söylüyorum. Bunlara dikkat ederseniz bence doğru branşı seçebilirsiniz.
Evet, teşekkür ederiz. Ortopediyle ilgili bayağı bir soru sordum herhalde. Birazcık da TUS sürecinden bahsetmek istiyorum. Yani sormak istiyorum daha doğrusu. Bir de Hacettepe Ortopedi'nin bayağı kompetitif olduğunu biliyorum yani. O yüzden birazcık da anlatabilirsiniz. Nasıl çalıştınız, neler yaptınız, tavsiyeleriniz?
Evet, yani ben dediğim gibi hani internlük senemde 3 ay Erasmus'a gitme şansım oldu. Yani tabii orada hem hani zihinsel anlamda da hani çok yani hani kendime zaman ayırma şansım da oldu. Orada hani daha rahat bir şekilde hani TUS'a yönelik de çalışmalarım oldu. Hani burada hem internlük yapıp hem TUS çalışmak görece daha zor olabiliyor. Hani öyle bir şey ayarladığım için hani orada bulunduğum süre içerisinde daha rahat çalışma imkanım oldu. Ama döndükten sonra da yani sürekli böyle nasıl diyeyim çok böyle aşırı çalışan, aşırı çalışma mizaçlı hani böyle de oturayım, kapanayım, ders çalışayım mizaçlı biri değilim yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ama son 3 ayda özellikle yani ne gerekiyorsa yaptım. Yani kapandım, çalıştım bir şekilde işte dershanelere gidiyorsunuz zaten, dersleri dinliyorsunuz, offline'lar var. Hani ne yapılması gerektiğini yaptım. Hani o şekilde kazandım. Hani bu puanı aldım. 67 puan almıştım ben kendi TUS'umda. Tabii daha sonra puanlar daha yükseldi. 70'ler, 72'ler, 73'lerle falan girilmeye başlandı.
Şu an 70'lerde herhalde.
Evet yani puan hesaplama katsayıları standart sapmalar falan da değişti bizim TUS'tan sonra. Hani puanlar böyle acayip ya zaten hani baktığınızda puanlarda her branşta böyle yükselme söz konusu eskiye göre. Yani TUS çalışmadan zaten olmuyor yani. Hiçbir sırrı yok yani. Aslında tek sırrı oturup yani çalışacaksınız. İstediğiniz branşı o şekilde kesinlikle kazanabilirsiniz. Yani hani öyle çalıştım ben. Sonra da istediğim puanı aldım.
Hacettepe kaç kişi alıyor ortopedide?
Yani TUS'tan TUS'a tabii kontenjanlar değişiklik gösteriyor. Yani mesela bu son açıklanan TUS'ta hiç kontenjan açmadı. Daha öncesinde 4 kontenjan açtı, 3, 2. Ben kendi TUS'umda bir kontenjan vardı, bir kontenjandan girdim. Bu dediğim gibi yani o dönemin işte asistan ihtiyacına göre ya da işte o dönemki YÖK'ün ihtiyaçlarına göre değişen bir durum. Her TUS'ta farklı. Ortalama ama dediğim gibi 2 ya da 3 asistan alınıyor.
Evet, çok güzel. Şimdi tercih yaparken yani ben üçüncü sınıfım ama hani dördüncü sınıf olan arkadaşlar da var. Belki daha da sonra izleyecek olan arkadaşlar için tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela siz nelere dikkat ettiniz?
Ya aslında hani kabaca yine aynı şeyler söyleyeceğim. Yani dikkat etmenizi önerdiğim şeylerden bir tanesi dediğim gibi yani cerrahi mi, dahiliye mi, klinik mi, preklinik mi? Özellikle hani ne istediğinize karar vermeniz lazım kesinlikle. Bence en önemli kısım o. Ne istediğinize karar verdikten sonra hani şu branş bana daha uygun diyorsanız dediğim gibi yani o branşa gidip onun ortamını görüp o branştan kişilerle ayrıntılı bir şekilde konuşup aklınıza ne soru geliyorsa maaşı olabilir, çalışma düzeni olabilir, nöbetleri olabilir, işte asistanlar arası ilişki, mobbing var mı yok mu, hocaların tavrı nasıl, genel anlamda hastanenin düzeni nasıl, bunların hepsini bence sormakta fayda var. Bunları sorduktan sonra hangi branşa karar vermeniz gerektiği daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Branşa karar verdikten sonra dediğim gibi yani üniversite mi yoksa eğitim araştırma mı? Böyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Onda da hani üniversite ortamında daha çeşitli vakalar alınıyor cerrahi branşlar arasından. Hani akademik anlamda da daha ön planda. Eğitim araştırmada da hani daha çok travma görüyorsunuz. Bir vakayı daha çok yapma şansınız oluyor. Hani asistanlar daha çok vaka yapabiliyor. Öyle bir avantajı söz konusu. Yani tamamen hani sizin ne beklediğinize bağlı. Yani ben akademik bir yol daha çok tercih etmek istiyorum. Yani ona göre üniversite daha doğru tercih. Ama ben uzman olayım, temel vakalarımı yapayım, çokça da yapayım diyorsanız hani eğitim araştırmada gayet uygun bir seçenek. Özellikle bunları karar vermekte bence fayda var. Ya bunları kendinize sorduğunuzda işte dediğim gibi o branştan kişilerle görüştüğünüzde zaten yani size ne uygun olduğunu ya da olmadığını daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ya bu branş anlamında da her türlü anlamda da size yolunuzu aydınlatıcı durumları sunuyor.
Evet. Biraz da yurt dışını istediğinizi söylemiştiniz. Yani önceden düşündüğünüzü. Hiç yurt dışı sınavlarına girmiş miydiniz? Atıyorum işte USMLE olsun, PLAB olsun
Yani
veya farklı
USMLE'ye
ülkeler.
evet aslında hani TUS'a girer girmez yani girdikten hemen sonra ya başvurmayı hemen girmeyi düşündüm yani hani bilgiler daha taze hazır çalışmışım hani bu iyi puan alırım falan öyle planım vardı aslında bakarsanız ama hani çömeziye girdikten sonra böyle bir o koşturmanın içine giriyorsunuz yani yoğunlukta falan böyle biraz dağıldım o konuda. Hani USMLE ya da diğer ülkelerin sınavlarına da yani girmedim. Ama yani gelecekte hani uzman olduktan sonra hani kesinlikle düşünüyorum en azından hani denemeyi. Bakalım yani zaman ne gösterecek. Ama istiyorum yani ülkenin koşulları, işte tıp sisteminin koşulları. Çokça can sıkıcı durumlar tabii oluyor. Bu tabii herkes mutlaka yani sizler de düşünüyorsunuzdur. Bence düşünmekte de fayda var.
Evet, teşekkür ederiz. Biraz da Erasmus'tan bahsedebilir misiniz? Nasıl gidiliyor? Yani ben bilmiyorum açıkçası, onu merak etmiştim.
Yani her üniversitenin kendi Erasmus birimleri var. Yani Biz yazışmıştık yani İtalya'dan hastanelerle. Oranın hangi staj yapmak istiyorsanız o bölümlerle yazıştık. Ben dahiliye ve kadın doğum stajını orada aldım. Oradan bölümlerden yani kabul aldıktan sonra, davet mektubu aldıktan sonra buradaki Erasmus birimini yani üniversitenin Erasmus birimine başvuruyorsunuz. Hani bizim dönemimizde belki bir tık daha farklı olabilir yani sonuçta 5 sene öncesi ne göre şimdi belki koşulları ya da durumlar değişmiş olabilir. Hani üniversitenizde bu davet mektubunu kabul ettikten sonra gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra o stajı yurt dışında alabiliyorsunuz. Ve o aldığınız staj bu internlükte yapmanız gereken işte mesela benim için dahiliye kadın doğum. Burada yapmam gereken dahiliye kadın doğum yerine geçiyor. Onu saydırabiliyorsunuz. Yani orada 3 ay sonuçta hani yurt dışı ortamı, daha güzel bir ortam, daha rahat bir ortam, farklı yerler görüyorsunuz. Hani çok yani güzel bir dönemdi benim için.
Teşekkür ederiz. Benim sorum bu kadar. Bayağı da sordum, bayağı da bilgi aldık. Yani teşekkür ederiz.
Evet,
Eğer
yani sorusu olan başka hani yani aklınıza takılan birçok soru olabilir yani onu rahatlıkla sorun yani ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.
ben bir soru sorabilir miyim Zirvecan abi
Tabii
ve
tabii
Zeynep?
buyurun. Aha, evet.
İlk olarak çok teşekkür ederim. Oldukça verimli bir yayın oldu benim için. Ben şunu merak ettim. Abi sen hani bu konuşmanın sırasında sık sık şunu vurgu yaptın. Bizim şu an karar vermemiz gereken şey cerrahi mi, dahiliye mi ilk aşama olarak. Peki ben açıkçası sendeki bu karar sürecini merak ettim. Yani hani sende mesela ne cerrahi seçmeye yönelik bir istek oluşturdu, bu yönde karar vermeni sağladı?
Yani öyle benim açımdan öncelikle hani yani invaziv bir şeyler yapmak yani her zaman daha yani bu tıpa girdiğimden beri hani daha invaziv olmak yani benim için daha ön planda oldu her zaman. Invaziv bir şeyler düşündüğümde de yani cerrahi bana daha uygun olduğunu hep düşündüm aslına bakarsanız. Yani ona göre bunu karar verdikten sonra diğer alt yani işte diğer ay branşları düşünmeye başladım. Evet plastik avantajlı, güzel, işte nezih, işte KBB bileksi öyle, ortopedi öyle. Hani bunlar arasında daha sonra karar vermeye çalışmakta fayda var. Yani hani benim dediğim gibi yani hep invaziv bir şeyler olsun. Hani cerrahiye daha yatkın olduğumu hissettiğim için öylece yani kendimi öyle tanımladığım için yani kendimi daha uygun gördüğüm için tamamen yani başka bir nedenim yok.
Teşekkür ederim.
Mesela ortopedi olmasaydı ikinci planda aklınızda farklı bir bölüm var mıydı?
Ya evet ortopedi olmasaydı yani hani benzer puanlarda hani plastik cerrahi ya da kadın doğum diyorum pardon KBB hani bana daha yakın gelen branşlardan üçü bunlardı ortopedi plastik cerrahi KBB. Yani diğer cerrahi branşları yani kadın doğum çok bana uygun gelmedi. Nöbetlerine gittim hani baktım çok benlik bir branş değil. O açıdan hiç düşünmedim. Genel cerrahi bilakis öyle. Temel olarak bu üç branşta yoğunlaşmıştım ben. Plastik cerrahi, ortopedi, KBB. İçlerinden de hani ortopedinin hani daha önce de bahsettim. Yani daha mekanik bir branş olması, yani ameliyatlarının benim açımdan daha zevkli olması hani ortopediyi seçmemde temel etkendi. Hani benim karar veriş sürecim genel anlamda bu şekilde oldu.
Tamam, teşekkür ederim. Daha sorusu olan arkadaşımız var mı acaba?
Evet, ya erkek arkadaşlar da merak ediyordur bence ama sorabilirler.
Ya ben sesim geliyor mu acaba?
Evet, geliyor.
Ya ben bir stajdan dolayı 10-15 dakika geç kaldım. Belki o arada Beyza bahsetmiştir de. Şeyi ben merak ediyorum. Ya mesela ortopedi bölümünde falan en olmamasını istediğiniz yani geldiğinde sizi zorlayan hasta türü ne oluyor mesela? Ya tüh falan dediniz oluyor mu böyle? Yani en sıkıntı hastalık ya da problem. Hep merak ediyorum. Bölüm bölüm sormayı seviyorum soruyor.
Yani ortopedin tabii yani çok temel yani şöyle söyleyeyim ya nöbette gelen her hasta sıkıntılı hasta. Yani nöbette vaka geldiği zaman tabii ki yani bir böyle sıkıntılı bir sürece ameliyat sürecine girdiğiniz için tabii ki yani bir yoğunluk ve gerginlik olabiliyor yani. Hani kendi açımdan söylüyorum. Şu an hani baş asistanda olduğum için hani vakalar temel olarak acil vakalar hani baş asistanla birlikte, ekiple birlikte giriliyor. Hani benim açımdan öyle. Yani birçok ameliyatı var ortopedinin. Birçok alt branşı var. Artroplasti olsun, artroskopi olsun, çocuk ortopedi olsun, omurga, onkolojik ortopedi, birçok ayak ayak bileği cerrahisi. Birçok alt branşı, birçok özel branşı var. Yani o yüzden çok çeşitli. Yani benim ilgi duyduğum alan genelde artroplasti, hani diz kalça protezi alt branşı benim için daha uygun. Yani hani ileride de ona yönelik bir hani özelleşmek istiyorum yani.
Anladım ya. Teşekkür ediyorum.
Ya, hani kabaca öyle yani. Hani acil vakalar tabii ki nöbetlerde hani can sıkıcı olabiliyor yani.
Çok hayati risk taşıyorlar mı genellikle?
Acil hastalar. Evet. Acil hastalar yani tabii yani yüksek şiddetli travmalar, işte yüksekten düşmeler ya da işte ateş silahı yaralanmaları ya da araç dışı içi trafik kazaları tabii ki yani hepsi hayati risk taşıyan ve sadece ortopedinin değil işte beyin cerrahisinin, işte kalp damar cerrahisinin, genel cerrahinin de içinde olduğu yani çok disipliner yaklaşım gerektiren bir durum oluyor. Bunların hepsi tabii ki yani hayat tehlike taşıyor bu tip hastalar. Yani travmatoloji dediğimizde aslında sadece hani ortopedi akla geliyor. İşte bu tip hastalar genelde hani bir kemik yaralanması ya da hani başka işte eklem yaralanmaları oluyor, kırıkları oluyor. Hani akla gelen ilk ortopedi ama dediğim gibi yani aynı hastada işte intrakraniyal kanama olabilir ya da işte batın yaralanması olabilir ya da yani göğüs cerrahisini ilgilendiren işte toraks yaralanması olabilir. Aslında bütün branşları ilgilendirebilen durumlar söz konusu olabiliyor. Yani hani göz yaralanması bile olabilir. Yani göz hastalıkları bile hani aynı hastada işlem yapması gerektiği durumlarda hep çok karşılaştım yani. Yani öyle.
Teşekkür ederim.
Ben bir soru sorabilirim hocam.
Tabii tabii.
Karar vermeyle ilgili çok konuştunuz biliyorum ama ben ilk dönemlerde özellikle karar vermek için tavsiyeleriniz var. Bunu çok merak ediyorum. Mesela siz gelip gözlemleyebilir miyiz belli bir soru?
Tabii tabii yani her zaman yani nöbetlere de gelebilirsiniz. İşte polikliniğe de gelebilirsiniz. Hani sormak istediğiniz aklınızda yani hani burada aklınıza gelmedi diyelim. Hani gelip daha sonra hani bana bireysel olarak da ulaşabilirsiniz. Hani aklınıza takılan herhangi bir soruda yani bana hani hem telefon yoluyla hem dediğim gibi hani polikliniğe ya da hastaneye gelerek ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hani karar verme sürecinde dediğim gibi yani hani belki hani 3. sınıfta ya da 2. 3. sınıfta bence görece erken ama hani 4. 5. sınıfta yani klinik branşları daha çok görmeye başladığınız dönemde hani kendinize neye uygun olduğunu o branşları gördükçe stajları aldıkça karar vermeye başlıyorsunuz. Aklınızda bir şeyler şekillenmeye başlıyor. Yani bu dönemlerde de hani ya ben ortopediye gideyim, ortopedi de istiyorum. Hani bir soru sorayım ya da nöbetine bakayım. Poli nasıl? Ameliyatları nasıl? Diye aklınızda sorular olursa istekli arkadaşlar yani gelebilir yanıma istediğini sorabilir yani.
Çok teşekkürler hocam. Bir de şunu sormak istiyorum. Asistanınızı aldıktan sonra ne kadar tekrar asistanlık yapmayı planlıyorsunuz yoksa yanında aldığını
düşünüyorsunuz? Yok ya ben temel olarak aslında Almanya'yı düşünüyorum. Yani Almanya'da uzmanlığımı saydırıp hani o şekilde bir gitme planım var. Ama bakalım yani. Dediğim gibi yani uzmanlık sonrası biraz daha belirsiz yani. En azından şu an hani sadece istemek de olmuyor. İşte dil öğrenmesi var, çeşitli işlemleri var, denklik süreci var. Onları tabii onların hepsi ayrı bir süreç. Bakalım yani. İnşallah olur.
Umarım isteyiniz gibi olur. Çok teşekkürler.
Almanya'nın denklik süreci nasıl oluyor?
Yani Almanya'dan şöyle yani hani yurt dışından diğer ülkelere göre daha hani kolay doktor kabul edebiliyorlar. Yani hani biraz ölçütleri daha diğer ülkelere göre daha rahat. Yani hani dili bilince hani bir şekilde hani Türkiye'den aldığınız uzmanlığı ya da Türkiye'den aldığınız işte üniversite diplomasını Almanya'ya saydırabiliyorsunuz. Çeşitli süreçleri var. Hani çok hani ayrıntıda boğmak istemiyorum ama temel olarak 6 ay ila 1 yıl orada bir sistemi öğrenmek adına böyle bir internlük dönemi gibi bir şey geçiriyorsunuz. Ondan sonra hani oranın sisteminden onay aldıktan sonra, denkliğinizi aldıktan sonra, medikal lisansınızı da orada Almanya'dan aldıktan sonra çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Yani temel olarak böyle özetleyebilirim.
Teşekkür ederim. Daha sorusu olan arkadaşımız varsa.
Ya yurt dışına ilgili ben şeyi sorsam olur mu ya? Ben şimdi dördüncü sınıfım normalde abi. Aha. Biz de işte genel cerrahideyiz. Ali Konan ilgileniyor bizimle. Ali Hoca da çok cana yakın, samimi bir hoca ama. Şimdi asistanlardan bir tanesi asistanlığı bitmeden Amerika'ya ilişkini kesti hastanede ve Cleveland'a geçti. Yani Cleveland'a geçiş yaptı. Ali Hoca'yla da işte poliklinikte gezerken sordum hocam işte abi rahat eder falan değil mi dedim ve çok büyük hata yaptı dedi. Yani önce burada birkaç sınavını vermeliydi falan. Amerika'da şimdi bir yerde takılacak muhtemelen falan dedi. Ben de orada şimdi yine gitmek hepimizin hayali ama uygun zamanda gitmek de önemli gibi galiba bir cevap aldım. Şimdi Ali Hoca da yol için çok sorgulayamadım.
Evet evet yani hani hani aslında hani asistanlık eğitimini yurt dışında direkt yani en baştan yani tıp doktor olduktan sonra direkt yani sınavlara girip asistanlık eğitiminizi orada almak hani daha sağlıklı bir süreç olabilir. Özellikle Amerika açısından söylüyorum. Çünkü uzman olduktan sonra hani yan dal için gidebiliyorsunuz USMLE'ye girip ama hani orada kalıcı olmak için hani orada yani kalıcı olup orada yani orada doktorluk yapmak için uzmanlıktan sonra gitmek çok uygun değil. Hani direkt uzmanlık yani asistan eğitimi olarak oraya giderseniz bence hani daha kalıcı olmak için daha uygun bir yol diye düşünüyorum.
Anladım. Teşekkür ediyorum ben de.
Evet, daha sorusu evet. Olan yok gibi. Sizi de bu saatte yorduk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani benim için de çok hani, verimliydi.
Evet, yani hani, hani elimden geldiğince hani anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Hani benim için de sizlerle hani bu hani sohbet tadında hani muhabbet etmek benim için de hani çok büyük bir zevkti. Hani bu dediğim gibi yani çok mutlu oldum sizlerle birlikte olmaktan. Dediğim gibi yani her zaman zaten telefon numaram da sizlerde var. Mesaj atabilirsiniz, gelip hastanede görebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi sormaktan çekinmeyin. Yani yani kesinlikle özgürsünüz. Yani ben elimden geldiğince her zaman yardımcı olmaya çalışırım.
Çok teşekkür ederiz. Her konuda bilgilendirdiğiniz gerek işte. TUS olsun, Erasmus olsun, işte asistanlık olsun. Güzeldi. Çok teşekkür ederim. Başka soru yok herhalde. O zaman toplantıyı burada sonlandırabiliriz.
Tamam.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Ederim.
İyi akşamlar.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
İyi teşekkür ederim abi. İyi akşamlar.
Teşekkürler.
Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
Sağ olun. İyi akşamlar.
Basecast.